Ayrım 19, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 168. 12 Eylül'e giden yol. 1950'lerde başlayan dışa bağımlı ekonomi 1970'li yıllarda artık tıkanma noktasına gelmişti. Sanayinin çarklarını döndürebilmek için yatırım malları ithalatına gereksinim duyuluyordu. Ancak döviz yoktu. İhracat yapmayan ama varlığını sürekli ithalat yaparak sürdüren bir ekonomik yapı sürekli ödemeler dengesinde açık veriyor ve döviz dar boğazı içinde kıvranıyordu. Ödemeler dengesi açığı sürekli dış borç ile kapatıldığından Türkiye'nin borcu her geçen yıl artıyor, bunun sonucu dışa bağımlı ülke yeni sömürge oluyordu. Türkiye dış borcunu ödeyemiyordu, faizleri bile ödeyemez duruma gelmişti. Türkiye'den alacağını isteyen Dünya Bankası, IMF, OECD gibi ABD gölgesindeki kuruluşlar kolları sıvadılar. Yeni bir reçete hazırladılar. Evet, yazdığım gibi 24 Ocak 1980 kararları hayata geçirildi. Ancak bu acı reçetenin demokratik parlamenter bir sistem içinde uygulanması çok zordu. Memura işçiye para vermeyeceksin, paranın değerini düşüreceksin, grev olmayacak, zamlara kimse sesini çıkarmayacak, tarıma sübvansiyona son vereceksin, sert özelleştirmeler yapacaksın gibi neoliberal uygulamaları bir sivil hükümetin gerçekleştirmesi zordu. Neoliberalizm ilk Şili'de uygulandı. Diktatör Pinochet'in ekonomik danışmanı Milton Friedman'dı. Neoliberalizmin mucidi Friedman, 1976 Nobel ödülü sahibiydi, daha az devlet daha çok özel teşebbüs şiarıyla 24 Ocak kararlarının arkasındaki ideolojik beyindi. Diktatörlerin ekonomide büyük patlamaları kayda geçirebildiğini savunuyordu. Türkiye'de de üretime değil finansa dayalı bu vahşi kapitalizmi eli sopalı bir hükümet uygulayabilirdi. Bunun hazırlıkları ise çoktan yapılmıştı. 5 Haziran 1977 tarihinde erken seçim yapılacağının duyulmasıyla birileri gaz pedalına bastı. Erken seçim kararının alındığı Nisan ayından önce 3 ay içinde 59 kişi ölmüşken seçim kararından sonraki 3 ay içinde 133 kişi öldürüldü. Ölenlerden 89'u solcu, 17'si sağ görüşlüydü. CHP lideri Ecevit, miting düzenlediği her yerde MHP'lilerin saldırısına uğruyordu. Devlet içinde gizli bir yapılanma olan Gladio, kontrgerilla tarafından yapıldığı artık kesinlik kazanan 1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı'ndaki provokasyon sonucu 34 yurttaşımız hayatını kaybetti. Şiddet doruğa çıktı. 29 Mayıs günü Ecevit'e Çiğli Havaalanı'nda suikast teşebbüsünde bulunuldu. Havaalanlarında, postanelerde, otobüs duraklarında bombalar patlıyordu. Bombalar kim tarafından patlatılıyordu? Onlarca insanı kim öldürüyordu? Her şey birbirine karışmıştı. 2 Haziran günü Başbakan Demirel Ecevit'e bir mektup gönderdi. İstanbul Taksim mitingini yapmayın, size suikast yapacaklar. Ecevit'e 2 Haziran günü suikast yapılmadı ama aynı gün Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral N. Kemal Ersun emekliye sevk edildi. MHP'ye yakınlığıyla bilinen Orgeneral Ersun'un 3'ü general, 200 subayla beraber darbe yapacağı öğrenilmişti. Erken öten horozun başı kesilmişti. Askeri hiyerarşide Ersun'un tasfiye olması sayesinde Kenan Evren Genelkurmay Başkanı oldu. Darbeyi Evren yaptı. Ersun ile birlikte tasfiye olan Musa Öğün darbeden sonra TRT Genel Müdürü, Rüştü Naipoğlu ve Recai Engin ise Özal'ın danışmanı oldu. CHP'nin seçimlerden sonra tek başına iktidara geleceği ihtimali bazı çevreleri rahatsız etmişti. Rahatsız olanların başında MHP'li Orgeneral Ersun geliyordu. Darbe olmadı ancak Ecevit, Demirel hükümetleri kurulmasına rağmen terör bitmedi ve her geçen gün artarak devam etti. Terör planlı bir şekilde uygulanıyordu. Toplumda ses getirecek cinayetler işlendi. Doçent Orhan Yavuz, Savcı Doğan Öz, Malatya Bağımsız Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu, Doçent Bedrettin Cömert, Profesör Bedri Karafakioğlu, Doktor Necdet Bulut, Gazeteci Avdi İpekçi, Profesör Ümit Yaşar Doğanay, Profesör Cavit Orhan Tütengil, CHP Milletvekili Abdurrahman Köksalıoğlu, Eski Başbakanlardan Nihat Erim, Disk Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Kemal Türkler ve MHP'lilerin cinayetlere karışmaması için parti içinde Türkeş'e muhalefet eden MHP'li eski bakan Gün Sazak. Yüzlerce yıllık dinsel kökenli çelişkiler körüklenmeye başlandı. Alevi-Sünni çatışması yaratıldı. Kahramanmaraş, Çorum, Malatya, Sivas, Erzincan gibi etnik ayrılıkların bulunduğu yerlerde iç savaşlar yaşandı. Yüzlerce insanımız öldü, Türkiye kanıyordu. Öte yandan Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede meydana gelen gelişmeler, ABD için kendi politikalarına itiraz etmeyecek bir yönetimi de ülkemizde zorunlu kılıyordu. Afganistan'da Sovyetler Birliği yanlısı bir darbe olmuş, İran'da anti-Amerikancı halk hareketi yönetime el koymak üzereydi. Irak ve Suriye'de Sovyetler Birliği yanlısı yönetimler iş başındaydı. Orta Doğu'daki Filistin hareketi, Kürt hareketi, radikal İslami hareketler hep Amerika aleyhtarıydı. ABD için Orta Doğu'da tehlikeli gelişmeler olmaktaydı. Tüm bu nedenlerden ötürü Türkiye gibi jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip bir ülkede ABD'ye kayıtsız şartsız bağlı bir yönetimin iş başına gelmesi ABD adına mecburiyet haline geliyordu. ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarının korunması için Türkiye'ye ihtiyacı vardı. ABD'ye kayıtsız şartsız bağlı yönetimler ise dünyanın birçok ülkesinde CIA eliyle gerçekleşen askeri darbelerle kuruluyordu. Sonunda ABD kazandı. 12 Eylül 1980'de askeri darbe oldu. Türkiye yeni bir döneme girdi. 7. Bölüm Selamet Kovuşu. Erbakan'a uzatılan mektup. 12 Eylül 1980 Cuma günü sabah 4 sıralarında Ankara Güvenlik Caddesi asker kaynıyordu. Başlarında yüzbaşı bulunan bir grup asker Güven Sokak 28 numaradaki apartmanın 8 numaralı dairesinin kapısını çaldı. Kapıyı MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan açtı. Yüzbaşı elindeki mektubu Erbakan'a uzattı. Mektubu alan Erbakan zarfı açtı ve okudu. Sayın Necmettin Erbakan, yapılan bütün uyarılara rağmen siyasi partilerin takındıkları tutum ve aşırı uçlara sempati gösterilmesi veya destek sağlanması, anarşi, terör ve bölücülüğü büyük boyutlara ulaştırarak ülkemizi parçalanma noktasına getirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri ülke bütünlüğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve demokratik düzenin işlemesine mani olan sebepleri ortadan kaldırmak maksadıyla iç hizmet yasasının kendisine tevdi ettiği Cumhuriyeti kollama ve koruma yetkisine dayanarak Yüce Türk Milleti adına ülke yönetimine el koymuştur. Parlamento ve hükümet feshedilmiş, siyasi faaliyetler durdurulmuştur. Parlamento üyeliği sıfatınız kaldırılmıştır. Hiçbir konuda beyanet vermeye yetkiniz yoktur. Can güvenliğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teminatı altındadır. Bu maksatla emniyet içinde evinizden havaalanına götürülecek, oradan uçakla Uzunada İzmir'e gideceksiniz. Arzu ettiğiniz takdirde ailenizi de yanınızda götürebilirsiniz. Geçici bir süre ikamet edeceğiniz adres aşağıdadır. Bir saat içinde hazırlanıp harekete hazır olduğunuzu güvenlik için gelen subaya bildiriniz. Talimatı getiren subayın ikazlarına uyunuz. Bu talimat ile belirtilenler dışındaki tüm tutum ve davranışlarınız suçtur. Rica ederim. Adresiniz Uzunada İzmir. İmza Orgeneral Kenan Evren, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı. Erbakan bir saat içinde hazırlandı. Askerler Erbakan'ı Etimesut Havaalanı'na götürdü. Havaalanında AP lideri Süleyman Demirel ile eşi Nazmiye Hanım, CHP lideri Bülent Ecevit ve eşi Rahşan Hanım da vardı. Kenan Evren, CHP, AP ve MHP liderlerine de aynı mektubu göndermişti. Ancak MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş evinde bulunamadı. Emekli albay Türkeş darbe yapılacağının istihbaratını alıp kaçmıştı. Parlamentoda bulunan partilerden sadece CGP Genel Başkanı Turhan Feyzoğlu'na mektup gönderilmemişti. Pervaneli uçak 3 siyasi parti liderini ve ailelerini alıp havalandı. Erbakan'ı İzmir'de bırakıp Ecevit ve Demirel'i Çanakkale'ye götürdüler. 650 bin kişinin gözaltına alındığı, 48 kişinin idam edildiği, 177 kişinin işkencede öldürüldüğü, 14 bin kişinin vatandaşlıktan çıkarıldığı, 210 bin davanın açıldığı yeni bir askeri dönem daha yaşamaya başlıyordu Türkiye. Siyasi parti liderlerini evlerinden toplayan askerler, parti yöneticilerinin, milletvekillerinin de kapılarını çaldılar. CHP'liler, AP'liler, MSP'liler, MHP'liler evlerinden alınıp minibüslere, otobüslere dolduruldular. Araçlara binenler nereye götürüleceklerinin belirsizliğiyle sessizce oturuyorlardı. Minibüs ve otobüs konvoyu önce Harbiye'ye gitti. Nizami önünde bir saat beklenildi. Yanlış gelindiği anlaşılınca bu kez Amerikan askeri yardım heyeti CUSMAT binasına gidildi. Yine yanlış gelinmişti. Konvoy sonunda doğru yeri buldu. Ankara Merkez Komutanlığı'nın arkasında bulunan Ordu İstihbarat Okulu. İki katlı istihbarat okulu devleti yönetmiş yeni konuklara Ordu Dil Okulu olarak tanıtıldı. Erbakan tutuklanıyor. Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Fehim Adak, Tahir Büyükkörükçü, Ahmet Remzi Hatip, Şener Battal, Temel Karamollaoğlu, MSP'lilerden ilk gözaltına alınan isimlerdi. Erbakan'ın İzmir Uzunada'daki misafirliği 3 hafta sürdü. Sonra da diğer MSP'li yöneticiler gibi Ordu İstihbarat Okulu'na getirildi. Erbakan getirildiği istihbarat okulunun zemin katında 2 gün tek kişilik odada kaldı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra diğer MSP'lilerin bulunduğu üst kata çıkarıldı. Burada mitinglerde Fatih'in Akşemsentili varsa Erbakan'ın Tahir Hocası var diye takdim edilen Konyalı Tahir Büyükkörükçü ile 2 kişilik odada kaldı. Albay Hamdi Sevinç. 8 Ekim 1980 tarihinde askeri savcılık, MSP-MHP Halk Evleri ve Türkiye İşçi Köylü Partisi TİKP hakkında düzenlediği dosyaları Sıkı Yönetim Bir Nolu Askeri Mahkemesi'ne gönderdi. Hakim Binbaşı Vural Özenirler Halk Evleri dosyasını, Hakim Binbaşı Üstün Günsan MHP dosyasını, Hakim Binbaşı İlhami Uğur Yılmaz TİKP dosyasını, Albay Hamdi Sevinç ise MSP dosyasını aldı. Hakim Albay Hamdi Sevinç 9 Ekim günü istihbarat okulundaki MSP'lileri yargıladı. İfade alma işlemi akşam 19'da bitti. Hakim Albay Hamdi Sevinç kesin delil ve emare bulunmadığından Necmettin Erbakan, Tahir Büyükkörükçü ve Temel Karamollaoğlu dışındaki MSP'lilerin hepsini tahliye etti. Hakim Albay Hamdi Sevinç'in bu aceleci kararı ortalığı karıştırdı. Ancak karar gereği MSP'liler serbest bırakıldı. MSP'lilerin sevinçleri uzun sürmedi. 15 Ekim günü tekrar gözaltına alındılar. Çıkarıldıkları ilk mahkemede yine tutuklandılar. MSP'lilerin salıverilmeleri olayı üzerine yıllarca gazetelerde çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Bir grup MSP'lilerin haklı olarak tahliye edildiklerini söylerken bir diğer grup kararın acele verilmesini siyasi olarak değerlendirdi. Tartışma 1993 yılında son buldu. Tartışmaya noktayı koyan isim ise Hakim Albay Hamdi Sevinç'ti. Emekli Hakim Albay Hamdi Sevinç 10 Ekim 1993 tarihinde Refah Partisi'ne üye oldu. MSP'lilerin Cezaevi Programı. İstihbarat Dil Okulu'nda MSP'lilerin kaldığı bölümün resmi adı E Koğuşu idi. Ancak MSP'liler buraya Selamet Koğuşu adını verdi. Bu bölümün amiri tutuk evi yönetimi tarafından belirlendi, Şener Battal. MSP'liler bu nedenle Şener Battal'a takılıyorlardı. Milli Güvenlik Konseyi'nin ihtilalcilerin uzantısı diye. Ve çok tuhaftır, birkaç yıl sonra benzer gerekçeyle Şener Battal ile Erbakancıların yolu ayrılacaktı. İstihbarat okulunda bulunanlar rahattılar. Çünkü diğer tarafta Mamak askeri cezaevinde yatanlar ağır işkence görüyorlardı. TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek kendilerinin de bir siyasi parti olduklarını konseyin partiler arasında ayrım yaparak MSP'li, CHP'li, AP'li yöneticilere farklı davrandığını belirterek kendilerinin de istihbarat dil okuluna gönderilmelerini istedi. Talep haklı bulundu. Mamak'taki MHP'liler ve TİKP'liler AP, CHP ve MSP'lilerin yanına gönderildi. Mamak'tan gelenlere istihbarat okulu cennet gibi geldi. 2, 8 ve 10 kişilik odalar, ayrı tuvalet ve banyo, giysi dolapları, salonda televizyon, bu konfor Mamak'tan gelenleri oldukça şaşırttı. MSP'lilerin klasik hale gelen cezaevi günlük programları şöyleydi. Saat 5.30 namaza kalkış, 6 sabah namazı, 9.30 işrak namazı ve kahvaltı, 8 ile 10 arası istihbarat, gazete ve kitap okuma, 10 ile 10.30 arası havalandırma, bahçede spor, 10.30 ile 12 arasında istirahat, 12-15-13 arası öğle yemeği, 13-15 arası istirahat, sohbet, okuma, 15-15-30 bahçeye çıkış ve spor, 16 ikindi namazı, 16-45-17-45 arası Lütfi Doğan'ın hadis dersi, 18 akşam yemeği, 18-30 akşam namazı, 19-30 yatsı namazı, 20-30-21-30 yatak sohbeti. Selamet Koğuşu'nun imamı Lütfi Doğan'dı. Müezzinliği ise MHP'li, daha sonra DYP milletvekili olan Elazığlı Tahir Şaşmaz yapıyordu. MSP'lilerin ilahi grubu da vardı. Şevket Kazan'ın yönettiği ilahi grubunun üyeleri ise Fehim Adak, Recai Kutan, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Remzi Hatip'ten oluşuyordu. İlahi grubu yatsı namazından sonra bir yatağın üzerinde bir araya gelip ilahiler söylüyordu. Sesi en güzel olan Şevket Kazan'dı. Seher vakti, hak hak derken beni de unutma bülbül. Şevket Kazan'ın içli sesi Selamet Koğuşu'nda bulunanları ağlatırdı. Şevket Kazan bırakır, Fehim Adak başlardı. Bülbüller sazda, güller niyazda, söyle namazda, elhamdülillah. En çok okunan Aşık Yunus'un Neva makamındaki şu ilahisiydi. Mülkü bekadan gelmişem, fani cihanı neylerim. Ben dost cemalin görmüşem, hür cihanı neylerim. MSP'lilerin şiir sevgisi tutuk evinde başlamamıştı. Nakşibendi tarikatının müritlerini etkileme yollarının başlıca ritüeli şiirsellikti. Şeyh Mehmet Zahit Kotku, güvensizlik ve umutsuzluk içinde modernleşen topluma uyum sağlayamayan müritlerinin iç huzur arayışını şiirle gideriyordu. MSP'liler ilahileri, şiirleri Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun ev sohbetlerinde dinlemiş, öğrenmiş ve söylemişlerdi. Şeyhin Erbakan Sitemi. Şeyh Mehmet Zahit Kotku radikal İslami hareketlere karşıydı. 1977 seçimlerinden sonra giderek radikalleşen akıncıların silahlanmasına, kamplar kurmasına göz yuman, izin veren MSP yönetimini hep eleştirdi. Kotku Erbakan'ın genel başkanlıktan ayrılmasını da istiyordu. Çünkü mürit bu kez şeyhini bile dinlemiyordu. O günleri Şeyh Mehmet Zahit Kotku'nun damadı Profesör Esat Coşan müritlerine şöyle anlattı. Bu konuşmaya daha sonra ayrıntılı olarak yer vereceğiz. Tekkemizin bir aksiyonu olması dolayısıyla tepeden tırnağa destekleyerek devam etmiştik. Öyle zamanlar oldu ki siyasi olaylarda hocamızın, yani Kotku'nun, ikazları oldu. Nasihatleri oldu, tavsiyeleri oldu. Söyleyin şöyle şöyle yapsın, söyleyin onlara şöyle yapmasın, sakın şöyle bir karar çıkartmasınlar, aman sakın şu olmasın tarzında. Bunların da bir kısmına bizzat şahidim ve çok şahitler de vardır. Askeri harekattan önce hatırlıyorum. Partinin gençlik kollarını söyleyin kapatsın şunlar, bu çocukları mahvedecekler dediklerini hatırlıyorum. Onun üzerine muhtelif yerlerden geldiklerini hatırlıyorum. İsim olarak mesela Kayseri'den Tevfik Rıza Çavuş, Akıncı Gençler Derneği Başkanı Soner Yalçın, kardeşimizi hatırlıyorum. Onun üzerine muhtelif yerlerden geldiklerini hatırlıyorum. Onların gelip ama o zaman meydan şunlara kalır, bunlara kalır, kapatır mıyız, kapatırsak nice olur halimiz diye itiraz ettiklerini biliyorum. İtiraz edenlerin hepsi sonra hapishanede, Medrese-i Yusufiye'de biraz zahmet çektiler. 3 sene, 5 sene kaldılar. Hala muhakemeleri devam edenler vardır. Yani hocamızın, yani Kotku'nun tavsiyesini tutmadıkları için. Sonra bir ara başındaki şahsa söyleyin Necmi'ye, yani Necmettin Erbakan'a, Soner Yalçın, partinin başkanlığından ayrılsın dediğini hatırlıyorum. Bunu temin etmek için kayınbiradere Osman Çataklı'nın görevlendirildiğini, bir sebeple bizzat kendisinin gidip söylediğini biliyorum. Fakat oradan ayrılmadılar. İşte o sırada söz dinleyenler rahat ettiler. Onlardan bir tanesini de müşahhas bir misal olsun diye size söyleyeyim. Yahya Oğuz Bey Sanayi Bakanlığı müsteşarıydı. Hocamız Yahya ayrılsın bu vazifeden demiş. Ertesi gün Yahya Oğuz atlamış gelmiş İstanbul'a. Efendim demiş, emriniz başım üstüne ama siz hakikaten söylediniz mi söylemediniz mi diye tetkik için huzurunuza kadar geldim. Böyle bir emriniz var mı? Evet var. Hemen istifasını vermiş. Sanayi Bakanlığı müsteşarlığından ayrılmış. Hiç sıkıntı çekmedi Yahya Oğuz. Ne İzmir Uzun Yayla'ya gitti, ne İnceada'ya gitti, ne de başka bir yere gitti. Evet, Şeyh Mehmet Zahit Korku Erbakan'a kızgındı. Bir iddiaya göre Özal kardeşlerden birini MHP'nin başına getirmek istiyordu. Ancak Erbakan artık Şeyh tarikat dinlemiyor, koltuğunu kimseye bırakmıyordu. Mehmet Zahit Korku Erbakan'a kızdığı için mi, askeri darbenin olacağını bildiğinden midir, ya da ibadet için mi bilinmez, 1979 yılında uzun bir süre kalmak için Suudi Arabistan'a gitti. Ne tesadüf, Nakşibendilerin bir kolu olan Erenköy cemaatinin Şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğlu da aynı yıl Suudi Arabistan'a gitti. Korku 1980 Şubat'ında mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi. Ameliyat oldu, bir ay sonra tekrar Suudi Arabistan'a gitti. Son kez 12 Eylül'den sonra ağır hasta olarak 6 Kasım 1980'de Suudi Arabistan'dan döndü. Bir hafta sonra 13 Kasım günü 83 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Milli Güvenlik Konseyi özel izniyle Süleymaniye Camii yanındaki Gümüşhanevi dergahındaki bazı şeyhlerin mezarlarının bulunduğu yere gömüldü. Dipnot: Kenan Evren 15 Şubat 1985'te ölen cerrahi şeyhi Muzaffer Özak'ın tarikatça uygun görülen bir yere gömülmesi için gerekli bakanlar kurulu kararnamesini imzaladı. 12 Eylül askeri yönetimi İslami çevreleri el üstünde tuttu hep. Vefatından sonra kararname ile defnedilen bir kişi de bir dönemin MSP milletvekili adayı ANAP lideri Turgut Özal'ın annesi Hafize Hanım'dı. Hafize Özal vasiyeti gereği Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun yanına defnedildi. 19. Ayrımın sonu. Sayfa 176.